Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, pek çok meslek zamanın öğütmesine dayanamadı, kayboldu, gitti. Vaktiyle kayıtlarda, kitaplarda, hatıralarda gördüğümüz pek çok meslek bugün yok. Bunlardan bir kısmı farklı bir şekilde yaşıyor, bir kısmı ise tamamen sahneden çekilmiş durumda. Bunlar içinde hakikaten çok enteresan meslekler de var. Yani olmasa ne yaparız? Diyeceğimiz meslekler de var. Hakikaten vaktiyle hayatımızda çok mühim yeri olan pek çok esnaf ve sanatkarlar bugün mevcut değildir. Bunlardan daha önceki programlarımızda da zaman zaman bazılarına değiniyoruz. Bu hafta da böyle kaybolan mesleklerden tek tük sizlere bazı bilgiler vermek istiyoruz. Günümüzde marketlerin yaygınlaşmasıyla bakkalların birer ikişer ortadan kalkacağı konuşuluyor. Bakkallar Osmanlı esnafının en yaygınlarındandır. Osmanlı vesikalarında çok bahsedilir bu bakkallardan. Bakkallar narh tatbikatına tabiydi Osmanlılar zamanında. Yani fiyat kar haddi. Çünkü onlar insanların en çok kullandığı eşyaları sattıkları için bundan dolayı onlara bir kar haddi getirilmişti. Bununla ilgili pek çok kanunnameler çıkarılmıştır. İstanbul'da bakkallık gedik denilen her esnafın belli bir gediği vardır. O gediklere uyması lazımdır. Yani İstanbul'da belli mahallede belli sayıda esnaf olabilir. Bunun üzerinde bundan fazla birisi çıkıp da bir dükkan açamaz. Açması için bir gediğin boşalması lazımdır. Gedikler 1861'de kaldırılınca o zamana kadar hep Müslümanlar bakkallık yapardı ki bakkal bakla satan manasına gelir, bakliyat satan. Bu tarihten sonra önce Türkçe konuşan Rumlar, yani Karamanlılar, sonra Yunanca konuşan Rumlar bakkallık mesleğine hakim oldular. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında İstanbul'da bakkal denilince akla umumiyette Karamanlı Rumlar gelirdi. Bunlar Rumca bilmezler. Konya Karaman ağzıyla Türkçe konuşurlardı. Bu Karamanlı bakkalların hususiyeti veresiye mal vererek hemen hemen bütün mahalle halkını kendilerine bağlamalarıydı. Tabii veresiye mal alınca pazarlık yapılmazdı. Fiyata da itiraz edilemezdi. Bu yüzden iyi kazanç temin ederlerdi. Hele hele o zamanlar herkes de borcuna sadıktı. Bu Karamanlı bakkalların öyle karma karışık bir hesap defterleri vardı ki kendilerinden başka kimse içinden çıkamazdı. Bu yüzden muntazam tutulmamış defterlere bakkal defteri demek adet olmuştu. Esnafı murakabeyle salahiyetli olan ihtisap ağları, yani belediye başkanı diyelim, belediye teşkilatı kurulduktan sonra da eski devrin belediye çavuşları bunlar, yolları düştükçe mahalle bakkallarına uğrarlardı. Fiyatları kontrol ederlerdi. Yiyeceklerin temiz halde satılıp satılmadığına bakarlardı. kabahatli bulunan, mesela ihtikar yaptığı, kara borsacılık yaptığı anlaşılan veya işte peynir tenekesinden fare ölüsü çıkan dükkan sahipleri hemen dükkanının kapısı önünde yere yıkılarak falakaya çekilirdi. 1947 yılına kadar böyle devam etti. 1947 yılında bakkallar attarların yanı sıra tütüncülerin, sebzecilerin, manavların da sahalarını el atmaya, cam mekanlarından gazete, roman, ufak tefek tuvalet eşyası, eczalı pamuk, naftalin, tentürdiyot gibi eczanelerde aranan şeyleri de bulundurmaya başladılar. 1970'lerden sonra büyük mağazaların açılmaya başlaması, büyük sermayenin bu sayede girmesi mahalle bakkallarını iktisadi bir darboğaza soktu, dükkanların çoğu kapandı. Efendim baharatçılar yine var. Yine var ama eski havaları, eski canlılıkları yok. Eskiden bitkilerin kök, gövde kabuğu, soğanı, çiçeği, tepeciği, meyvesi, tohumu, yaprağı kurutulur. Elden edilen baharat yemeklerin tadını, çeşnisini değiştirmek, hazmı kolaylaştırmak maksadıyla kullanılırdı. İlaç, efendim mukaddes yağ, merhem hazırlanmasında kullanıldığı gibi afrodizyak olarak da istifade edilen baharatın dini merasimlerde adak olarak bile kullanıldığı olurdu eskiden. Bizans İmparatorluğu 7. asra kadar Uzak Doğu limanlarının pek çoğunu elinde bulundurduğu için baharat temininde bir müşkülat çekmezdi. İstanbul'a baharat kuzeyden Trabzon, güneyden Dimyat yoluyla kolaycacık ulaşırdı. 10. asırda Arap tacirler Bizans İmparatorluğu'nun çeşitli limanlarına karanfil, sarı sabır, kara ve sarı helilenin yanı sıra o zamana kadar pek bilinmeyen Hindistan cevizini de taşırlardı. 12. asırda Çin'den getirilen baharatlar arasında biber, kakule ve havlıcan kökü de vardı. Büyük seyyah Marco Polo 1250'lerde İstanbul'a gelmiş, Galata'da baharat ticaretine başlamıştı. İstanbul'un fethiyle beraber şehirdeki baharat esnafına dokunulmadı. Onlar faaliyetlerine devam ettiler. Osmanlılar devrinde İstanbul'da toptan baharat ticareti yapanlar Büyük Valide Hanı ve Vezir Hanı gibi merkezlerde toplanmışlardı. Perakendeciler ise divan yolu üzerindeydi. Daha sonra 1664'te Yeni Cami Külliyesi içinde yer alan, bir zamanlar Yeni Çarşı olarak anılan Mısır Çarşısı'na taşındılar. Her ne kadar İstanbul'un diğer bazı mahallelerinde baharatçı dükkanları olsa da halk daha itimat edilir ve daha taze olması bakımından baharat ihtiyacını Mısır Çarşısı'ndan giderirdi. Bir zamanlar baltacılar vardı değerli dinleyiciler. İstanbul asırlar boyunca kış mevsimlerinde saray ve kaşhanesinden kulübesine varıncaya kadar ocağında, sobasında, mangalında odun ve odun kömürü ateşiyle ısınırdı. 1. Can Harbi'ne kadar da en mütevazi gelirli aile reisi sonbahar içinde evinin kışlık odununu, kömürünü almış olurdu. İhtiyacın ölçüsüne göre gemi yükü, araba yükü, deve yükü, at yükü olarak ve çeki hesabıyla alınırdı odun. Meskenlere daima kütük olarak girerdi. Meskenin ihtiyacına göre çamaşır odunu, hamam külhanı odunu, ocak odunu, saç soba odunu, çini soba odunu olarak boy boy kesilirdi. Bu işe odun yarma, yapana da odun yarıcı denirdi. Bu iş konaklarda yanaşma ve uşak takımından bir veya birkaç kişi tarafından yapılırdı. Uşağa yanaşması olmayanlar da Anadolu veya Rumeli halkından olup da sonbaharda birer baltayla sokaklara dökülen bir baltacı, odun yarıcı çağırıp çekisi şu kadardan şu kadar çeki odun diye pazarlık edip odunlarını kestirirlerdi. Baltacılar ekseriyen çift dolaşırlardı. Umumiyetle genç, iri yarı, güçlü kuvvetli adamlardı. Üst baş dökük perişan, çoğunun ayağı çıplak, yarım papuçlu, balta sapını kavrayan pençeleri nasırlıydı. Çeki hesabıyla iş aldıkları için durmadan çalışırlardı. Eğer iki kişiyseler vakit nakittir sözüne uygun hareket ederler, aralarında hemen hiç konuşmazlardı. Sobalık olacak ona göre kesin ihtarı da başlarından eksik olmazdı. Zamanımızda kışın odun yakan evler çok azaldı. Odun da odun depolarından bıçkıyla kesilmiş olarak alınır hale geldi. At, araba yahut kamyon yükü olarak kütük odun alan pek kalmadı. Dolayısıyla omuzlarında baltasıyla dolaşan baltacılar da görünmez oldular. Bir de basmacılar vardı değerli dinleyiciler. Eskiden üzerine göze hoş görünür, renkli şekiller basılan beze basma denirdi. Basmacılık İstanbul'da mühim bir şöhrete sahipti. Basılan şekillerin güzellikleri, istif ve tanzimlerindeki ince zevk, boyalarının sabitliği, renklerinin ahenkli imtizacı bakımından eski İstanbul basmaları bir müddet sonra antika kumaşlar arasında yer aldı. Basma yapılırken müteaddit şekillerde kalıplar hazırlanırdı. Bu kalıplar şimşirden yapılırdı ve her kalıbı bir işçi kullanırdı. Basılacak bez bir kerevet üstünde yan yana bağdaş kurarak oturmuş işçilerin önünden elden ele dolaşarak geçerdi. Her biri ayrı bir renk ile üstüne bir kalıp vururdu. En sonunda ustanın elinden tamamlanmış olarak çıkardı. Bir basma karhanesinde yani iş yerinde en az 5 işçi çalışırdı. İstanbul'un yerli basmacılığını Avrupa'nın fabrika mamulatı öldürdü değerli dinleyiciler. Cumhuriyet devrinde yerli bez fabrikalarının kurulması da basmacılığı memlekette bir miktar diriltmeye yaradı. Gariptir ki İstanbul'da 1950 yılında Kumkapı ile Yenikapı arasında şimşir kalıplarla el basmacılığı yapan ve 4 işçi çalıştıran iptidai bir atölye vardı. Geçim derdi için bir ustanın etrafında toplanmış bu işçilerin bastıkları şey kadınlar için baş yemenileriydi. Kumaşlar arasında basma satış bakımından en önde gelirdi. Dar gelirli ve orta halli ailelerin kadın ve kızları basma giyerlerdi. Amele, ırgat, yanaşma ve uşak boyundan erkeklerin mintanları da basmadandı. Umumiyetle evlerin perdeleri de basmadandı. 17. asrın büyük muharriri Evliya Çelebi, basmacıları yastık basmacıları ve çit basmacılar diye ikiye ayırıyor ve diyor ki esnafı basmacıyanı yastık 15 dükkan ve 55 neferdir. Kârları olan, işleri olan nakışlı ve katranlı güna gün çeşit çeşit boyalarla münakkaş nakışlanmış yastıkları, sofraları, perdeleri ve satranç bezlerini basıp dükkanlarında satarlar. Ama metin kârdır ki ne kadar silsen nakış mütegayir olmaz. Yani o kadar sağlam bir iştir ki ne kadar silsen o nakış değişmez. Esnafı basmacıyanı çit. Çit basmacılarının sayısı o 25 dükkan ve 100 nefer. Bunlar ekseriya bekar odalarında Tokat, Sivas Ermenileri ve Acem Hintli basmacılardır. Yorgan yüzü, çarşaflar, perdeler basarlar ki hayali pesenttir diyor Evliya Çelebi. Değerli dinleyiciler, boza sonbaharın soğuk günleriyle beraber içilmeye başlanıp da ilkbaharın son serin günlerine kadar içilen bir kış içeceğiydi. Soğuk ve kara kış gecelerinde akşam namazından hemen sonra İstanbulluların duymaya alışkın oldukları boza, haydi boza, boza haykırışlarını o mevsim ilk kez duyanlar "Aa bozacı, kış geldi" demek sözleriyle karşılarlardı. İstanbul'da sokaklarda boza satılmaya başlanılması kışın habercisi sayılırdı. Eski İstanbul'da boza satılan ve içilen yer manasındaki bozahane sözü çoğu zaman meyhane ile eş veya yakın manalı olarak anlanmıştır, algılanmıştır. Meyhaneciye şahidin kim diye sormuşlar, bozacıyı göstermiş sözü de işte bu telakkinin mahsulüdür. Kuvvetli bir ateş üzerinde dövüle dövüle hazırlanan boza, kendisine eziyet edilen kişilerin vaziyetini ifade etmek için kullanılan ensesinde boza pişirmek tabirinin de doğmasına yol açmıştır. Eski devirde iki türlü boza vardı. İlki içeni sarhoş edecek ölçüde alkollü olan ekşi bozaydı. Bunun içilmesi fetva ile yasaklandığı gibi satıldığı bozahaneye gitmek de meyhaneye gitmekle bir tutulurdu. Tatlı boza ise haram değildi. Bunların satıldığı yerlere gitmekle kahvehaneye gitmek arasında bir fark yoktu. Evliya Çelebi'ye göre 17. asırda İstanbul'da 300 dükkanda 1005 bozacı çalışırdı. İstanbul'un meşhur bozacıları Ayasofya Çarşısı'nda, At Meydanı başında, Kadırga Limanı, Okçularbaşı ve Aksaray'daydı. Ayrıca Süleymaniye'nin Yasemin Bozası, Ayasofya'nın Bozası, Ünkapanı'nın Sinan ve Miho Bozaları, Tophane Çarşısı'nın Leventler için olan Bozası meşhurdu. Bu devirde boza içine Kuşadası pekmezi konularak ve üzerine tarçın, karanfil, zencefil, çok ince rendelenmiş Hindistan cevizi serpilerek içilirdi. Günümüzde bozanın üzerine yalnız tarçın serpiliyor. Boza içilirken leblebi yenilmesi de sonraları yaygınlık kazanmıştı. 1920'li yıllarda İstanbul'da sözü edilmeye değer üç büyük bozacı vardı. Cağaloğlu yokuşunda Bayram Usta, Vefa Koğacılar Caddesi'nde Hacı İbrahim ve Sadık Biraderler, yani Vefa bozacısı, bir de Nur Osmaniye Caddesi'nde Ali Sinar. 19. asırdan kalma resimlerdeki eli güğümlü, belinde bardaklık ve omuzunda asılı ipe simitler dizilmiş bozacı tipi bugün yerini hiçbir hususiyeti olmayan plastik bidonlarla sokak aralarında dolaşan satıcılara bıraktı. Bunlar da eski bozacıları hatırlatacak hususiyetlerden ancak yanık bir boza sesi kaldı. Bunlar da bugün yavaş yavaş sokaklardan çekilmek üzeredir. Değerli dinleyiciler, İstanbul mutfağında börek evlerde ve çarşı fırınlarında hazırlanırdı. Ev börekleri maltız ya da mangal ateşinde ya da tepsilerle götürüldü, semt fırınlarında pişirilirdi. Çarşı börekçiliğinin ise İstanbul'da çok eski bir mazisi vardı. Bu mazide ekmekçi ve börekçi fırınlarının rekabeti enteresandır. Bu fırınların birbirlerinin çalışma sahalarına girmesi devletçe men olunmuştu. Ekmekçi fırınları ölçüsü ve kalitesi önceden tespit edilmiş ekmek, börekçi fırınları da ya yalnızca börek ya da börekle birlikte gevrek, simit, peksimet ve çörek çıkarırlardı. Bu hususta İstanbul Kaymakamına ve İstanbul Kadısına 1703 yılında bir yazı yazılmış hüküm. Ekmekçilerin börekçileri ekmek çıkardıkları için şikayet ettikleri orada yazılı. Börekçilerin çok eskiden beri uygulana geldiği gibi börek ve benzeri yiyecekler çıkarabilecekleri ekmek çıkarmalarının yasak olduğu bu hükümde ifade ediliyor. 1680 tarihli esnaf nizamnamesinde börekçilere dair enteresan hükümler var. Bu nizamnamede börekçilerin yalnızca koyun etinden yapılmış kıyma kullanacakları, kararından fazla soğan konulmayacağı, böreğin içine harç konulmamış yer bulunmayacağı, hamurunun âlâ undan yoğrulacağı ve iç yağ kullanılmasının katiyen yasak olduğu belirtilmiştir. Buna riayet etmeyenlerin hakkından gelineceği eklenmiştir. O zamanlar çok börek çeşidi vardı. Melce-i Tabbahin diye bir yemek kitabında şu böreklerin adları var. Adapazarı böreği, akıtma sakız böreği, Arnavut böreği, burma börek, çarşı böreği, çerkez böreği, çiğ börek, fincan böreği, gül börek, ince börek, kapak böreği, kestane böreği, kol böreği, kuru börek, laz böreği, muska böreği, nemse böreği, paça böreği, pırasa böreği, puf böreği, saç böreği, sakız böreği, saray böreği, selanik böreği, serpme hamur böreği, sigara böreği, soğan böreği, su böreği, süt böreği, talaş böreği, tatar böreği, tavuk böreği, tepsi böreği ilahi böyle gidiyor. İstanbul hayatını anlatan Musahipzade Celal de börekçileri simit, çörek ve peksimetçilerle beraber anmış. 19. asır sonlarıyla 20. asır başlarında çakmakçılar Hasanpaşa, Galata ve Beylerbeyi fırınlarının İstanbul'un en meşhur börekçileri olduğunu söylüyor. Bir de gezici börekçiler vardı. Onlar bağlı oldukları fırınlardan aldıkları börekleri meydanlarda, köşe başlarında, yol ağızlarında böyle belli yerlerde satarlardı veya sokak aralarında dolaşırlardı. İstanbul'da çarşı börekçiliği günümüzde azalarak da olsa var. Gezici börek ve poğaça satanlara da az da olsa rastlanıyor. Değerli dinleyiciler, Osmanlı devri ile beraber İstanbul'da yeniden doğan camcılık dünyanın diğer cam merkezleriyle benzer şekilde inkişaf etmiştir. Bu konudaki vesikalardan 1466 yılında camın mutfak malzemesi olarak kullanıldığını, 1500'lü yıllarda ise cam kullanımının yaygınlaştığını görüyoruz. Yavuz Sultan Selim devrinde camcılığın merkezlerinden birisi olan Mısır ve Suriye'nin alınmasıyla bu iki beldenin Venedik'le olan münasebetleri İstanbul'a yöneldi. Süleymaniye Camii inşaatında çok sayıda camcı çalıştı ve çeşit çeşit camlar kullanıldı. 1526 yılında cam atölyelerinde çalışan sanatçıları gösteren bir defterde birçok camcı sayılıyor. 1534 yılında İstanbul, Diyarbakır ve Eskişehir'i gösteren resimlerde mimaride kullanılan camlı pencereler görülüyor. 1550'li yıllardan sonraki kayıtlarda çok sayıda cam kavanoz, kase, şişe, hokka, kandil ve ayna ile karşılaşılıyor. 17. asırda camcılıkta Venedik önde geliyordu. Bu camlar Osmanlı pazarına uygun olarak imal ediliyordu ve biçimlendiriliyordu. Ayrıca 17. asır sonlarında Bohemya camları Osmanlı pazarına girdi ve hızla inkişaf ederek Venedik'le rekabet eder duruma geldi. Aynı yıllarda Fransa'da da cam levha imali endüstrisinde büyük inkişaflar başlamıştı. Sultan 3. Selim zamanında Avrupa'daki sanayi inkılabının ilk tesirleriyle yeni bir sanayi merkezi olarak Beykoz bölgesi belirdi. Orada camcılık için bir teşebbüste bulunuldu. O devrin en güçlü camcılık merkezi olan Venedik'te camcılığı öğrenen ve bir Mevlevi dervişi olan Mehmet Dede Beykoz'da cam imaline başladı. Ancak bu atölye zaman içinde kayboldu. Boğaziçi camcılığının ikinci mühim adımı 1843 yılında Çubuklu'da Fethi Paşa'nın teşebbüsüyle kurulan cam atölyesiyle atıldı. Fethi Paşa, Boğaziçi camcılığının meşhur çeşmi bülbüllerinin imalini hazırlayan vasatı hasıl etti. 1884'te Paşabahçe'de kurulmuş olan Modiano Cam Fabrikası, Beykoz'da başlatılmış olan camcılık geleneğinin canlı tutulmasında mühim bir rol oynadı. Mühim mahsulleri devrin esas ihtiyacı olan gaz lambaları, globlar, abajurlar, küçük lambalar, şişeler, nargileler ve bardaklardı. Fabrika 1922 yılında yıktırıldı ve Boğaziçi camcılık geleneği tekrar sessizliğe gömüldü. Değerli dinleyiciler, bayramlarda, sünnet düğünlerinde ve evlenme merasimlerinde insanları eğlendirmek için cambazlar durmadan gezerlerdi. Hatta şehirlerin tarih kütüklerine geçecek hatıralar bile bırakmışlardır. Evliya Çelebi İstanbul esnafından bahsederken cambazlar hakkında şunları anlatıyor. Esnafı bazbazan cambazan pehlivanan, İstanbul'da hazır bulunan cambaz pehlivanlar 13 neferdir ki her biri ipten kemend atarak eflake doğru, göklere doğru rücu ettiklerinde Felek-i Ala'da Hazreti İsa ve Kerul Beyan ile mükalemeye çıkıyorlar zannedilir. Yani öyle yükselirler ki diyor, neredeyse Hazreti İsa ile konuşacaklar. Üsküdarlı Mehmet Çelebi, Mağripli Hacı Nasır, İskenderiyeli Hacı Ali, Harputlu Şaşı Hüsamettin, Bursalı Kübadi, Arapgirli Kara Şüca, Kamberoğlu, Kız Pehlivan, bunlar padişah huzurunda terazili terazisiz, Kubadi papuç ile, kimisi ellerinde birer testi ile, arkalarında birer himar ile, yani merkep ile, kimisi ellerinde yalın kılıç ile, velhasıl 200 pare alet ile arz-ı marifet eder. Galata Kulesi'nin ta zirveyi alasındaki topa ayak basmış Arap, Acem, Rum, Hint, Yemen pehlivanlarıdır. Sur-u Humayun'da, padişah düğününde, at meydanında resembazlık eden Üsküdarlı Mehmet Çelebi, hattı şerif ile serçeşmeyi pehlivanan idi, diyor Evliya Çelebi. Osmanlı Sarayı'nda muhtelif sanat ve eğlence kolları arasında cambazlık da vardı. Sarayda cambazbaşı ünvanı ile bir cambaz bulunurdu. Arzu edildiği zamanlarda hünerleriyle padişahı eğlendirirdi. Cambazbaşının yanında şakirtleri, talebeleri de vardı. Bunlar oyunlarda kendisine yardım ederlerdi ve usta olmak üzere yetiştirilirlerdi. 1844 senesinde sarayın cambazbaşısı Ahmet Ağa'ydı ve tüm lazımlı gereçleri tersane mevcudundan temin edilirdi. Sultan Abdülaziz'in de Ahmet Ağa isminde bir cambazbaşısı vardı. Fatih'te Yeni Hamam civarında bir konağı vardı bu Ahmet Ağa'nın. 1864 yılında ölünce konağı satışa çıkarıldı. Büyük harem dairesi, 15 odalı selamlık kısmı, mutfakları, büyük havuzları, kuyuları, haremi ve selamlık bahçeleriyle cambazbaşı konağı devrinin en güzel binalarından birisiydi. 19. asırda halk cambaz oyunlarını bahar mevsiminde seyretmeye başlardı. Bu mevsimlerde bazı Ermeni cambazlar o vakitler hoş ve büyük bir saha olan Taksim Meydanı'nda hünerlerini göstermeye çalışırlardı. Galata, Beyoğlu ve Taksim Havalisi'nin inzibatı Kaptan Paşalı'ya ait olduğu için her sene bahar mevsiminde cambazlar oyunlara başlama müsaadesini Kaptan Paşalık'tan alırlar ve bundan sonra bütün mevsim sanatlarını icra ederlerdi. Halk da fevç fevç bu oyunları zevkle seyretmeye giderdi. Değerli dinleyiciler, cerrahlar da Tanzimat'a kadar kasap, manav, bakkal vesaire gibi bir esnaf zümresi olarak kabul edilirdi. Ve bütün esnaf gibi gedik usulüne bağlıydı. Yani İstanbul'da usta ve yamak kaç nefer cerrahın icra-i sanat edeceği, dükkanlarının kaç tane olduğu ve nerelerde bulunduğu önceden tespit edilmişti. Gedik fazlası hiçbir cerrah dükkan açıp iş göremezdi. Bu cerrahlardan birisi sanatını bırakır veya ölürse sıradaki bir cerrah o dükkanı devralabilirdi. Gedikli dükkanlarda çalışan cerrahların diğer esnaftan farkı, hekimbaşı ve cerrahbaşı huzurunda imtihan olup mesleklerinde ehil olduklarına dair ruhsatname almalarıydı. Bunları İstanbul Kadılığı da teftiş ederdi. Bir cerrah gediğine sahip olmak için Müslüman veya gayrimüslim tefrik edilmezdi. Osmanlı tebaasından olmak da şart değildi. Cerrahlar yara tımarından, yara tedavinden başka sünnetçilik de yaparlardı. Yalnız sünnetçilik yapacak cerrahların Müslüman olmaları şarttı. 16. asırda Enderun Humayun'da yani saray mektebinde Cerrah Mehmet Ağa, Sultan 3. Murad'ın büyük oğlu ve veliahtı Şehzade Mehmet'i sünnet etmişti. Sonra devlet hizmetinde devam ederek Cerrah Mehmet Paşa diye şöhret buldu. Vaktiyle sünnet ettiği çocuğun padişahlığında ve kendi ahir ömründe de sadrazam oldu. İşte bu vezir 1593 yılında büyük bir cami ile bir çift hamam yaptırmıştır. Kendi adına nispetle anılan bu binaların bulunduğu semt ki İstanbul'un 7 tepesinden biridir oraya da Cerrah Paşa denilmiştir. Diğer bütün esnafta olduğu gibi İstanbul cerrahlarından bir kısmı ordu ve donanmayla seferlere gitmekle vazifeliydi. Bunlara ordu esnafı denirdi. Bunların seferde kazandıkları kendi yanlarına kar kalırdı. Ganimetten pay alırlardı. Şehir içinde dükkanları da bulunan bu cerrahlara ayrıca tersane cerrahı da deniyor. Ordu cerrahı dendiği gibi tersane cerrahı da deniyor. Bunlar İstanbul'da tertip edilen büyük esnaf alaylarına arabalar üzerinde cerrah dükkanları kurarak iştirak ederlerdi. İstanbul Kadılığı'nın bir cetveli var 1700 yılında tanzim edilmiş. İstanbul'da 28 cerrah dükkanı var. 1806 yılında İstanbul Kadısı'na bir ferman gönderilmiş. Cerrahlar hakkında şu kayıt var. İstanbul şehri içinde kadimden beri frenklerin yani ecnebilerin dükkan açmaları yasaktır. Onlara dükkan açmak için Galata tarafı tahsis edilmiştir. Şimdi hekim, cerrah ve ispençiyar yani eczacı diyerek bahçe kapısı etrafı frenk kıyafetinde dükkancı olmuş. Hatta divan yolunda dahi var. Gereği gibi teftiş ve tahkik olunsun. Her kimin dükkanında işler frenk bulunursa dükkanı kapatılıp dükkan gediği sahibinin elinden alınsın. İstanbul tarafında tabip, cerrah ve ispençiyar, şapka ve elbise-i frengane ile kimse bulunmasın diyor. 1806 yılında İstanbul Kadısı'na gönderilen cerrahlar hakkındaki bir hükümde. Cerrahlar hakkında halk arasında dolaşan bir de şiir vardır. Hizmetin aşıka ya ayare mi? Cerrah neşterinle deştin yare mi? Minnetim sen gibi kanlı yare mi? Cerrah neşterinle deştin yare mi? Cellat nikahınla... Bu cümleyi başa alalım. Cellat nikahınla, yani bakışınla, yamansın kafir. Bıçak elde pek bir amansın kafir. Nuş idüp, yani içip, kanım kansın o kafir. Cerrah neşterinle deştin yaremi. Gözde altın gözlük, başında şapka, Napolyon çizmeli elinde şukka, rifat gayrı seni salmıştır hakka, cerrah neşterinle deştin yaremi. Evet değerli dinleyiciler, daha kaybolan mesleklerden, esnaftan anlatacağımız çok kimse var ama ne çare ki programımızın müddeti sona erdi. Onu da başka haftalara bırakalım. Şimdilik hepinize veda edelim. Haftaya yine radyonuz TGRT FM'de ve Çınaraltı programında buluşuncaya dek hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
Çınaraltı.